Ayrım 57, Kongo'ya ağıt Jean-Christophe Grange, sayfa 587, 142. bölüm. Gece yarısından sonra yola çıkarak ve hız sınırlamalarına riayet ederek sabah saat 7 sularında Brest'te vardı. Aston Martin'i kullanması söz konusu değildi. Bir zamanlar işe giderken kullandığı Audi A3 ile idare etmişti. GPS, Lokerek, denizin karşısındaki otel, birkaç katlı yeşil çimenli, mavi panjurlu beyaz bina. Sezon dışıydı, otel düşük kapasiteyle çalışıyordu ve sadece birkaç oda müsaitti. Luwak zorluk çıkarmadı. Saat 9'da uyandırılması gerektiğini buyururcasına ifade etti. Konuşurken sinirsel tikler yapıyor ve yüzünü gözünü oynatıyordu. Resepsiyondaki kadın yan gözle ona bakıyordu. Otele geliş saati, solgun yüzü, ajite hali. Luwak sorunlu bir müşteriye benziyordu. Kadın ona doktor çağırmayı bile teklif etti. Luwak kırıcı bir tavırla lafı kadının ağzına tıktı ve nakaratına devam etti. ''Beni saat 9'da uyandırın. Çok önemli.'' Hemen odasına çıktı, işe koyuldu. Overdose olmak için 2 saati vardı. Yatağın örtüsünü kaldırdı ve bütün malzemeyi çarşafın üstüne yaydı. Çorba kaşığı, kokain, bikarbonat, çakmak, serum, fizyolojik şişesi, alüminyum folyo ve kokain piposu. Haydi şef. Kaşığın içine 3 parça kokain, 1 ölçü bikarbonat, biraz da serum koydu, ısıttı. Yanlarından kabarcıklanmaya başlayınca ateşten çekti. Özellikle kaynamaması gerekiyordu. Bu şekilde bekledi. Az sonra yüzeyde bir yağ damlası belirdi. Baz kokain. Tekrar ısıttı. Sonra çarşafın bir köşesiyle kaşığın dibindeki suyu emdirdi. Sertleşen yağı soğutmak için biraz su serpti. Yeniden suyu emdirdi, kayayı temizledi. Freebase hazırdı. İlk pipo için gerekli malzeme üretilmişti. Kafasındaki planı gerçekleştirebilmek için böyle en az 20 parça hazırlamalıydı. Onları içtiğinde beyni koca bir çatlağa, kalbi ölü bir cisme ve damarları kurşun borulara dönüşecekti. Eğer her şey yolunda giderse telefonlara cevap vermemesi üzerine kaygılanan resepsiyonist tam vaktinde onu odasında bulacaktı. 10. kayada ısınan bikarbonatın pis kokusu odayı dolduruyor, yanan çakmağı zorlukla tutan baş parmağı yanıyor ve vücudunun her yerinin karıncalandığını hissediyordu. Uyuşturucunun çağrısı. Planı riskliydi ama bir yanıyla da zevkliydi. Öldürücü silah olarak overdose. Kim daha mükemmelini söyleyebilir? Hep aynı malzemeleri kullanıyordu. Kokain, bikarbonat, serum, ateş. Bütün keşler freebase'i bilirdi. Damarlarınız kurumuş sarmaşanlara benzediğinde, deriniz kollarınızdan işemeye başlayacağınızdan korkacak kadar delik deşik olduğunda duman çekmeye koyulurdunuz. Luwak hiçbir zaman crack'i sokaktan almamıştı. Bizzat kendisi pişirmeyi tercih ediyordu. Böylece insan küçük bir kimyagere dönüşür ve saf mal içtiğini iddia ederdi. Aslında dışarıda size satılanla aynı pislikti ama keş kendini yanılsamalarla uyuturdu. Bu da çok iyi bilinen bir şeydi. 15. kayada pişirmeye devam ederken bir yandan da duman çekmeye başlayabileceğini düşündü. Hayır, 3. dumandan sonra bir sonraki dumandan başka bir şey düşünemeyecekti ve bu böyle sürüp gidecekti. Birkaç dumanda crack insanı bağımlı yapar ve hayatını şiddetli bir zincirleme tepkimeye dönüştürürdü. 16, 17, 18, 19, nihayet en son kayayı da suyla yıkadı ve çarşafın üstündeki ganimetini hayranlıkla seyretti. Dönüşü olmayan bir gidiş için 20 taş. Parmak çocuk gibi karıncalanmaları titremelere dönüşmüştü. Baz kokain şiddetle onu davet ediyordu. Alkaloidin buharı, bir sakatın hayalet uzvunun kaşınması gibi burun deliklerini gıdıklıyordu. Kokain piposu, alüminyum kağıt. İlk parçaları kırdı ve ateşi yaktı. Birkaç saniye içinde duman akciğerlerin mukozası yoluyla kana karıştı. Sonra kan patlama gerçekleşene kadar beyne hücum etti. Bam! Huzur piposunu saran alüminyum kağıt gibi içini kapladı. Yoğun, yakıcı, parıldayan bir duygu. Kendini arkaya doğru bıraktı ve başı pencereye çarptı. Hiçbir şey hissetmedi. Geçen zaman hakkında hiçbir fikri yoktu. Ama yaşadığı bu huzur duygusu çok kısa sürdü. Hızla yeni bir kaya daha hazırladı. Kır, yerleştir, yak. Tıpkı boşaldıktan sonra yeniden uyarılmak gibiydi. Hazların birinden diğerine sürüklenirken ki kendini kaybetme duygusu. Her solunum bir lütfa, her kalp atımı bir mutluluk sıçramasına dönüşüyordu. Bedeni evrende genleşmişti. Her şeye kadirdi, tüm bilgiye sahipti. Hızlanmış beyninde altın yaldızlı şimşekler çakıyordu. Zihninde dahice sezgiler ortaya çıkıyordu. Aklına borsayla ilgili olağanüstü fikirler, bunları not etmeliyim, Vajrayana üzerine güçlü vahiyler, dua etmeliyim, çocuklarının bakımı konusunda karşı çıkılması imkansız çözümler, Sofya'yı aramalıyım, geliyordu. Her şey çözüme kavuşmuştu, her şey kararlaştırılmıştı. Yeni bir kaya daha. Luwak şimdi bir kilisenin kubbesi altında bir melekti. Duvarlardaki freskler onunla konuşuyor, Tanrı hakkında onu sorguluyordu ve o sakince inanarak onları cevaplıyordu. Bir pipo daha. Artık başka bir kattaydı. Alacalı bulacalı, kakım kürkü kadar yumuşak bir kadifeye sarılı hoş, güzel anıların katında. Gözlerini kapat ve içine dal. Kollarını uzatıyor ve gökyüzünü düşmesin diye tutuyordu. Bulutları burnuna çekiyor ve evrenle konuşuyordu. Her şey yolunda. Suratını mobilyanın köşesine vurdu. Önemli değil. Tam tersine, kozmik bir yılanı özgür bırakarak beyni berraklaşmıştı. Ona bir dans lütfediyordu. Meksika'da Chihuahua eyaletinde Bakır Vadisi'nde yaşayan Tarahumara'ların, hızlı koşanların yaptığı ölüler valsi. Sayıkla, sayıkla, sayıkla. Şimdi kan içindeydi, ensesi, yüzü, elleri. Yara neresindeydi? Gidip banyoda bakmak yerine bir kaya daha yaktı. Ani iyileşme. Yeni bir düşüşün ardından artık kımıldayamadığını ve sürekli öksürdüğünü fark etti. Duman, kan her yerdeydi. Daha kaç tane kaya kalmıştı? Ne ayağa kalkabilir ne de mallarını alabilirdi. Yatağa kadar süründü ve çarşafa kadar kendini yukarı çekti. Öksürük gitgide şiddetleniyordu. Boğazı ateş gibi yanıyordu ama susamamıştı. Crack bütün ihtiyaçları yok ediyordu. Beyaz çarşafın üstünde kendi kanıyla şeytani bir işaret çizilmiş olduğunu dehşetle fark etti. Sonunda son bir kaya almayı başardı. Bir kez daha dumanı soludu ama mucize gerçekleşmedi. Sadece gözlerini yuvalarından fırlatan şiddetli bir öksürük krizine tutuldu. Kalp atışları o denli hızlanmıştı ki artık yalnızca tek bir ses duyuluyordu. Ölüyordu. Ölü. Birden zihni berraklaştı, vakit tamamdı. Aşağıdaki kadın ona telefon edecek ve saati haber verecekti. Saatine baktı ve akrep ile yelkovanın bir Dali tablosu gibi iç içe geçmiş olduğunu gördü. Kadrana vurdu, gözlerini ovuşturdu, felaketi gördü. 9:20. Uyandırma saati geçmişti, kız onu aramamıştı. Artık kızın gelip kapıyı çalma ihtimali de ortadan kalkmıştı. Hiçbir şey duymamış olabilir miydi? Telefonun zilini, kapının vurulmasını... Belki de Tanrı ile konuşurken veya çarkındaki bir hamster gibi bir mandalanın içinde dönerken cevap bile vermişti. Boku yemişti. Nefes alamama, taşikardi, sadece birkaç saniyesi kalmıştı ve 10 saat içinde odada cesedini bulacaklardı. Ayağa kalktı. Duvarlar sallanıyor, zemin çöküyor, tavan suyla dolan bir tente gibi üstüne doğru sarkıyordu. Çakmağı, yangın alarmını çalıştırmak için ateşi duman sensörüne tutabilirdi. Çakmağı bulamadı, hiçbir yerde görmüyordu. Ayakta durmasının imkanı yoktu. Bağırmak istedi ama kupkuru olmuş ağzından tek bir ses çıkmadı. Ya da çıkan gırtlağını parçalayan inlemelerdi. Hıçkırıklar, iniltiler, hırıltılar. Buradan çık. Acılarının ötesinde aklına bir fikir geldi, değişmez bir gerçek. Odası 1. kattaydı. Birkaç metre sonrası çimenlik. Gayret sarf et, ayağa kalk, pencereye git. Gayri düşünerek kendini boşluğa bıraktı. Havadayken fikir değiştirdi. Kurtulmak istemiyordu, ona kavuşmak istiyordu. 143. Bölüm. Gözlerini yeniden açtığında tanımadığı bir odadaydı. Soluk renkli duvarlar, bir dolap, başucunda bir komodin, serumlar ve hasta takip cihazları. Nerede olduğunu biliyordu. Nakledilirken pelteleşmiş beynine ve ağrıyan bedenine rağmen bazı kelimeleri ve güzergahı anlamıştı. Onu en yakındaki hastaneye en hızlı şekilde götürmeleri gerekiyordu. Lokerek'ten sadece birkaç kilometre uzaktaki Şarko Enstitüsü'ne. Böylece planı işlemişti. Tahü'nün kapılarını zorlamak için overdose. Jean-Louis Lasse'nin onu görmeyi asla kabul etmeyeceğini biliyordu. Onu görmek için en ufak bir teşebbüste bulunsa Doktor Viar'a haber verecek ve onu ağırlıklarla beraber bir çuvala koyup denize atacaklardı. Geriye ana bölüme ulaşmak kalıyordu, hastaların bölümüne. Canavar fabrikasından birkaç kilometre uzakta overdose yaparken Luwak bir kamu hastanesi olmamasına rağmen kendisine acil vaka olarak buraya getireceklerini biliyordu. Artık istediği yerdeydi, hayattaydı, bilinci açıktı, kırığı yoktu ve sahte bir kimlikle Mickey'den satın aldığı pasaportla buraya yatmıştı. Firefly Capital'da adamlarının söylediği gibi geriye bir tek. Acildeki doktorların yorumlarına göre ciddi bir vasküler kaza meydana gelmişti. Hiçbir şeyin geçmesine olanak vermeyecek derecede damarları daralmıştı. Ciğerleri aşırı şişirilmiş araba lastikleri gibi bloke olmuştu. Elektrik şokuyla defibrilasyon uygulamışlardı, onu entübe etmişlerdi. Sürekli serum yüklemesi yapmışlardı. Makine yeniden çalışmıştı. Ne kadar uyuduğunu bilmiyordu. Saatlerce, gecelerce, günlerce. Uyandığında her şey daha kötülemişti. Altına pislemiş ve hiç bitmeyecekmiş gibi kusmuştu. Aklında kalan tek bir görüntü vardı. Tuvaletler çok büyük ve çok beyazdı. Engelli model tuvalet, klozetin yanına çökmüş, ensesini çekiçle döven migreniyle birlikte bütün içindekileri boşaltıyordu. Sonra onu yatağa götürmüşlerdi ve sonra tüm gücüyle krampların, nöbetlerin sırası gelmişti. Yatağında yay gibi gerilmiş halde kimi kez titriyor, kimi kez de bir sokak lambası kadar kas katı kesiliyordu. İğne yeniden kendini kaybediyordu. En ufak bir zaman kavramı yoktu. Saatini almışlardı. Her şey damarlarından geçiyordu ve vitaminlerle, sakinleştiricilerle, çözeltilerle onu semirtmelerine izin veriyordu. Uyandığında hissettiği etkiler de değişiyordu. Yoksunluk krizleri, panik ataklar, burun kanamaları, onu ter içinde bırakan çırpınmalar ve onu yerinden kıpırdayamaz hale getiren kas ağrıları. Ona hiç değişmeyen tek şey beynindeki dejenerasyonmuş gibi geliyordu. İster uyanık ister uyuyor olsun nöronlar ortadan yok oluyordu. Şimdi ise ilk kez kendini sahip olduğu olanaklar nispetinde iyi hissediyordu. Koridorda sesler, karanlığın içinde kimyasal kokular, suyun altındaki bir dalgıç yüzeydeki dünyayı nasıl algılıyorsa o da gerçeği öyle algılıyordu. İçinde bulunduğu bu hassas duruma rağmen başarısından dolayı mutluydu. İblisin inine girmişti ve düşmanı gerçek kimliğini bilmiyordu. Öyleyse en iyi stratejiyi hazırlarken dinlenebilirdi. Kendini Machiavelli sanarak bu memnuniyet gerekçesini kendi kendine yinelerken, yani kokainin coşkusuna geri dönüş, odasının kapısı usulca açıldı. Uzun boylu bir silüet akvaryumuna girdi ve Luwak koridordan yansıyan ışık huzmesinin içinde ziyaretçisinin elindeki tabancayı şaşkınlıkla fark etti. ''Seninle konuşmamızın vakti geldi Luwak.'' 144. Bölüm. Machiavelli'nin daha çok ekmek yemesi gerekiyordu. Michel de Pernec'e namı diğer Jean-Louis Lasse ona kalkmasını ve giyinmesini emretti. Hala yatıştırıcıların etkisi altında olan Luwak üzerine bir sweatshirt ile bir jogging pantolonu giymek için kolundaki serumu çıkarıp attı. Her hareketi onu çok zorluyordu. Birkaç kez düşmekten son anda kurtuldu. Lasse tabancasıyla ona koridoru işaret etti. Geriye bir tek. Hastanenin karşısındaki tahü binalarına gitmek için kampüsü sessizce geçtiler. Lasse arka kapıya yöneldi. Etrafta onları görecek ne bir bekçi ne de hasta bakıcı vardı. Demir parmaklıkları kapıların kilitlerini açtı. Tamamen gece çökmüştü ve Luwak'ın saatin kaç olduğu hakkında en ufak bir fikri yoktu. Gırtlağı kurumuştu, sanki damağı yanıyordu. Asansörle bodruma indiler. Kabinde hiç konuşmadılar. Durum gün gibi ortadaydı. Morvanlara duyduğu bastırılamaz kinle beslenen Döperneke Lasse ailenin her bireyinin yüzünü tanıyordu. Elbette hayatta kalmış son kişiyi de ona tepsi içinde sunmuşlardı. Hermetik bir kapı açıldı. Silahın namlusuyla yeniden emretti. Önce sen. Luak koridorda yürümeye başladı. Çıplak duvarlar, açıkta duran borular, kilitli kapılar, zincirli delillerin katı. Luak zorlukla yürüyordu. Burnuna çok güçlü bir odun toplatma kokusu geliyordu. Dipnot, Fransızca Corve de Boğaz. Fransa'nın Cezayir Savaşı sırasında Fransız askerler tarafından uygulanan ve bir esiri ateş yakmak için odun toplamaya yollayıp arkasından da kaçıyor bahanesiyle yaylım ateş açarak infaz etme biçimi. Lasse buradaki tecrit hücrelerinden birinde onu öldürecek ve cesedini de enstitünün kazanında yakarak yok edecekti. Buna karşın Luak susuzluğundan başka bir şey düşünmüyordu. Binanın içinde iki hayalet gibi dolaşmaya başladıkları andan itibaren bir ayrıntı aklını meşgul ediyordu. Lasse güvenlik kameralarından çekinmiyor gibiydi. Güvenlik önlemlerine bir çeşit karartma kuralı mı uygulanıyordu? İmkansız. Bunun cevabını başka bir kapının önünde öğrendi. Psikiyatrın cebinde kromajlı bir uzaktan kumanda vardı. Gerekli gördüğünde istediği kamerayı kapatıyordu. Her şeye rağmen buranın patronu oydu. Dur. Luak söyleneni yaptı. Döperneke elindeki manyetik kartı kullandı ve göz kamaştırıcı beyazlıkta bir odaya girdiler. Dört duvar, zemin, tavan, hepsi uyum içindeydi ve hepsi bu kadardı. Ne bir pencere ne bir mobilya vardı. Ulaşılması imkansız bir tavan lambası zırhlı camla koruma altına alınmıştı. Bir fare gibi davran. Ama bir laboratuvar faresi gibi. Luak arkasını döndü ve bütün bu işleri organize eden adamı dikkatle inceledi. Kır saçlı, uzun boylu biriydi, hala yakışıklıydı ve karşısındakinde hemen güven uyandıran bir tipi vardı. Her şeyi bilen doktor arketipi. İhtiyar hep söylerdi, İlk intiba dikkati dağıtmaktan başka bir işe yaramaz. Sana bir hikaye anlatacağım diye başladı psikiyatr. İşini bitirmeden önce infazcısı demek son itirafta bulunacaktı. Ona uyardı. Amacı onu mezara yollamak olsa da buraya onu dinlemeye gelmişti. Oturabilir miyim? Evindeymiş gibi davran. Luak yere oturdu, sırtını duvara dayadı. Bacaklarını yukarı göğsüne çekti. Kollarını dizlerinin çevresine sardı. Bu boş odanın içinde boyun eğmiş makul bir deliği oynuyordu. Yakışıklı bir ceset olacak mıydı? Susuzluk, devam. Hikaye diye yeniden konuşmaya başladı Lasse. Arzuyla dolup taşan ama asla eyleme geçemeyen bir adamın hikayesi. Kendi güdülerinden rahatsız olan bir tür iktidarsız. Yavaş yavaş bu adam bir çözüm buldu ya da en azından bulduğunu sandı. Tutkularını vekaleten yaşadı. Hastalarına rehberlik ederek, tavsiyelerde bulunarak onları harekete geçirdi ve kendi ihtiraslarını onların vasıtasıyla tatmin etti. Bu son derece zavallı, küçük düşürücü bir şeydi ama ona var olduğunu hissettiriyordu. Sana söylemediğim bir ayrıntı var. Bu adamın arzuları sadece şiddet ve ölüm üzerineydi. Cinayetler, işkenceler, ıstıraplar hayal ediyordu. Sadece ya da neredeyse bunları düşünerek ereksiyon oluyordu ama harekete geçemiyordu. Ahlaki değerlerden dolayı değil, ödleklikten, sadece korkudan, kurbanından, polisten, cinayetlerinin sonuçlarından korkuyordu. Bir şiddet hadımı. Şiddeti hayal ediyordu ama bu tarz içgüdüleri göze alacak kadar donanımlı değildi. İçindeki şiddet duygusunu tatmin etmek uğruna en ufak bir riski bile göze almaktan aciz bir zavallı. Bu gerçeği 40 yıl önce ne yasaların ne de merhametin olduğu, beyaz öncülerin sadece kendi damgalarını vurmak istediği bir ülkede keşfetti. O siyah ve kırmızı şehirde. Adam önce bir kadınla tanıştı. Onun dayanılmaz cazibesine kapıldı. Daha sonra yolu bir polisle kesişti. Gençti, ruhen örselenmişti, akıl sağlığı bozuktu. Adam hemen kendisinde eksik olan şeyin poliste olduğunu anladı. Güç, cesaret, öldürme yeteneği. Böylece onu tedavi etmeye başladı ve onun ruhunun derinliklerinde çok daha kıymetli bir şey olduğunu öğrendi. Bu deli sadece öldürme yeteneğine sahip biri değildi. Elinin altında bulunmuş bir kurban vardı. Duvarlar ışığın şiddetini kırarak yansıtıyordu. Lassey beyaz önlüğüyle dekorla uyum içindeydi. Maggie, Cathy Fontana'nın hayatının karşılığı olarak bana bedenini sundu diye devam etti psikiyatr. Ama ben zaten Morvan'ı onu öldürmesi için teşvik edecektim. Buraya bu eski zırvalıkları dinlemeye gelmedim. Yanılıyorsun, ben sana bugünden bahsediyorum. İki aydan beri meydana gelen her şeyi açıklayan kurucuların olaylarını anlatıyorum. O gece aslen kim olduğumu anladım. Elini belli etmeden organının üstüne götürürken iç karartıcı bir şekilde sırıttı. Maggie tekne hangarında Cathy'yi doğrarken onu gözlüyordum. Bu benim için bir tür aydınlanmaydı. Daha sonra işkencenin, cinayetin gerçekleştiği aynı yerde sevişirken vücudunun artık benim için önemi yoktu. Beni tahrik eden, hala sıcak kan kokan bu yerde katille sevişmekti. ''Buradan nereye varmak istiyorsunuz?'' diye bağırdı Luwak. ''Öyleyse bütün başarınız Kongo'dan kaçmak ve ortadan kaybolmak. Adınızı değiştirdiniz, kaçık psikiyatr olarak mesleğinize Belçika'da devam ettiniz. Bunun son yıllardaki deneylerle alakası ne?'' Lassey, Döpernek'e derin bir iç çekti ve birkaç saniye sessiz kaldı. Işık her saniye etkisini arttırıyordu. Luwak'ın kafasının içinde beyaz yanık gibiydi. Göz kapaklarının altında siyah çizgiye dönüşüyordu. Avrupa'ya dönünce başkalarının nevrozlarını tedavi ettim ve onları inceledim. O nevrozların içinde kendimi daha iyi anlamaya, neden öldürebilmek ve acı çektirebilmek için bu denli ıstırap çektiğimi analiz etmeye çalıştım. Sizi kötülük yapmaktan alıkoyanın o korku olduğu hiç mi aklınıza gelmedi? Bu söylediğinizde kitlelerin ağır basan ve dar görüşlü ön yargısını görüyorum. Ben alkoliktim, eroinmandım, kokainmandım, biseksüelim ve Budistim. Faraboyu ben öldürdüm, yüzünü ellerimle parçaladım. Kitlelerin rol modeli olduğumu düşünmüyorum.
Sen intikam için öldürdün, kardeşini kurtarmak için öldürdün, iyilik yaptığın saf inancıyla öldürdün. Kötülüğe olan bağımlılık, seni istila eden ve tamamen tüketen ölümcül arzunun şiddeti hakkında hiçbir şey bilmiyorsun.
Size eroin bağımlısı olduğumu söyledim.
Şırınganın yerine bıçağı koyarsan yıllardan beri çektiğim ıstırap hakkında bir fikrin olabilir.
Overdose'dan sonra Luwak yeniden uçurumun dibine batmak istemiyordu. Ama Lontano'da Maggie'yi becermek isteyen küçük pislik ile tehlikeli patolojilerin uzmanı büyük profesör arasındaki bağı görmeye başlıyordu. Lassey Döpernek'e hep kendini tedavi etmeye çalışmaktan başka bir şey yapmamıştı.
Tüm bu zaman zarfında sakinleştiricilerle kendimi sakinleştirmek, kimyasallarla kendimi hadım etmek ve dürtülerimi ne ustalık ne de zeka gerektiren kötülükler yapan hastaların vasıtasıyla yaşamak zorunda kaldım.
Luwak onun yaşantısını tahmin edebiliyordu. Başkalarının cinayetlerinin artıklarıyla beslenmek zorunda olan bir sırtlan, çakal hayatı, onu en tehlikeli delilerin itiraflarını zevkle dinlerken, işledikleri cinayetlerin otopsi raporlarını okuyarak mastürbasyon yaparken, sevişme sırasında mırıldandıkları itiraflar karşılığında lehte rapor hazırladığı veya birkaç hap karşılığında konuşturduğu katil kadınları becerirken gözünde canlandırıyordu. Afrika'dan kovulmuş olan Döpernek'e geceleri mezarlıkları ziyaret eden ölü soyucular gibi başkalarının acımasızlıkları etrafında dolanıp durmuştu.
Hüseno'yla karşılaşmanız her şeyi değiştirdi, öyle mi?
Nihayet yerinde bir saptama. Evet, bu öğrenci bana tahmin edilemeyecek bir yarar sağladı. Kötülüğe tamamen fizyolojik bir yaklaşım, nörolojik bir analiz.
Bunu siz hiç düşünmemiş miydiniz?
benim formasyonum değildi. Üstano hem psikiyatr hem de nörologdu. Şiddet döngüsünü inceliyordu. Ben de hemen ona ayak uydurdum. Fakülteye döndüm. Konuyla ilgili uzmanlık bilgileri edindim. Bir klinik açmak için böylece bir araya geldik.
Le Foyanten,
evet, sadece resmi bir vitrindi.
Luat farmakon olayını biliyordu, fazla önemi yoktu. Onu asıl ilgilendiren Lassen'in kişisel gerekçeleriydi. O zamana kadar psikiyatrın ölümcül dürtülerini hafifletmek için sadece iki olanağı vardı. Sakinleştiricilerle hastalarının dürtülerini bastırmak ya da onları eyleme geçmeye teşvik etmek. Üsseno'nun çalışmaları onun önüne bir üçüncü yol daha çıkarıyordu. Bir içsel ket vurma.
Lasse teyit etti. İnsandaki şiddet dürtüsünün nöronal dolaşımını analiz ederken klinik açıdan benim hastalığımı da betimlemekte olduğumuzu biliyordum. Aynı zamanda başka bir şebeke daha keşfetmiştim. Korkununkini. Dürtülerime kısa devre yaptırıyordu. Saldırganlık nöromedyatörlerinin serbest kalmasını engelleyen bendeki bu nöronların yok edilmesi gerekiyordu.
O anda ve sadece tam o anda Luak'ta bir aydınlanma oldu. Yanılmıştı. Döpernike Lasse kendisini tedavi etmek değil, özgür olmak istiyordu.
Hiçbir zaman şiddete karşı bir aşı bulma arayışında olmadınız. Sizi ilgilendiren deneyin ilk bölümü, analogların birincil etkisiydi. Saldırganlık dürtüsünün artması.
Psikiyatr yeniden sırıttı.
Diyelim ki bu fikir kendine bir yol bulmuştu.
Korkunuzun önündeki engeli kaldırmaktan başka bir şey istemediniz.
Bu kelimeleri söylerken Luak en başından beri belli olan şeyi anladı.
Tek bir kobay vardı. O da sizdiniz.
57. ayrımın sonu. Sayfa 597.